Yorumunu yapmakta olduğum Romalılar mektubunun 12. bölümüne geldim. Bu bölümün konusu iman yaşamının davranış biçimidir. Romalılar mektubun tanrı bilimle ilgili kesimi 11. bölümde bitiyor. 12. bölüm ile Pavlos Mesih inancının pratik uygulamalı yönüne giriyor. Mesih inancı tanrı sözünün ilkelerini kabul etmekle kalmıyor. Bu ilkeleri yaşamında da uygulamaya koyuyor. Öğreti ve uygulama birlikte gider, gitmelidir. Tanrı'nın günahlıyı inayetiyle arıtıp doğrulukla donatması, insan varlığında, insanın yüreğinde kök tutan bir tohumdur. Doğrulukla donatılan bir insanın yaşamında doğruluğun ürünlerinin gözükmesi, o inancın diri ve gerçek olduğuna bir işarettir, onu kanıtlar. Evet, 12. bölüm Romalılar kitabının son bölümünün başlangıcıdır. Hatırlayacağınız gibi ilk 8 bölüm doktrinseldir. Yani öğreti. Bunu izleyen 3 bölüm çağsaldır. Şimdi bu son bölümde görev vurgulanmaktadır. Pavlos'un önümüze koymuş olduğu teolojik tartışmaların pratik uygulamalarına geliyoruz bu bölüm ile. Burada müjdeyi gerçek hayatta görüyoruz ve onu görmeyi istediğim yer de burasıdır. Romalıların birinci kısmında okur, kurtuluş mihferi ve iman kalkanının gösterildiğini görmüştük. Ama bu son bölümde ayaklar esenlik müjdesinin hazırlığını giyinmiştir. Bizlerin savaşta, yani ruhsal savaşta ayakta durmamız, yaşamımızda yürümemiz ve yarışı koşmamız gerekmektedir. Birisi çıkıp kutsallaştırma hakkındaki bölümde pratik uygulamayı zaten etüt ettiğimizi söyleyebilir. Orada müjdeyi gerçek hayatta görmüştük. Bu doğru ama bu iki bölüm arasında kesin bir tezat var. Kutsallaştırmanın altında Mesih imanlısının karakterini ele almıştık. Bu bölümde Mesih inanlılarının davranışlarını, nasıl yaşamaları gerektiğini, nasıl hareket etmeleri gerektiğini, nasıl davranmaları gerektiğini ele alacağız. Yine orada içinsel adamı görmüştük. Bu bölümde dışınsal adamı göreceğiz. Orada imanlının durumunu görmüştük. Burada Mesih imanlısının adanmışlığını görüyoruz. Orada Mesih imanlısının kim olduğu yer alıyordu. Burada imanlının ne yaptığı yer almaktadır. Kayra'nın aracılıklarını görmüştük. Şimdi Kayra'nın ilkelerine bakacağız. Yaşam biçiminin bildirimini yaşamın kanıtları izlemelidir. İmanla aklanmanın bildirilmesine yaşam etkinlikleri eklenmelidir. Bu son bölüme doğru ilerlerken dikkat etmemiz gereken bir şey daha vardır. İnanlının davranışları bu dünyada karşılaştığı insanlarla ilişkisinde dışa vurulmalıdır. Ve bu ilişkiler bir şekilde düzenlenmelidir. Davranış kuralları koymak kolaydır ama Pavlos bunu yapmıyor. Bizleri Musa'nın yasasından kurtardı ve bunu bizi başka bir yasal sistemin altına koymak için yapmadı. Şunu, bunu yapmadıkları ve daha 15 tane başka şey yapmadıkları için ayrılmış Hristiyanlar olduklarını söyleyen bir sürü insan tanıyorum. Bu arada keşke bir şey yapsalardı. Bu insanların çok dedikodu yaptıklarını öğrendim. Onlara dikkat etseniz iyi olur. Tanrı çocuğuna kurallar ve yasalar verilmediğini öğrenseler iyi olur. Ancak Pavlos, imanlıya yol gösterecek harika ilkeler koymuştur. Kutsal Ruh, imanlıya hayatın bir haritasını vermektedir. Ona virajları göstermektedir ama hız sınırını bildirmemektedir. Önerdiği metotları ve lokantaları söylemekte ama imanlıya ille de şurada dur dememektedir. Dolambaçlı yollar açık bir şekilde gösterilmiştir ve onlardan uzak durulması için bir uyarı bulunmaktadır. Luna Park şehrinin ismi verilmiş ve çıkış yolları açık bir şekilde belirtilmiştir. İmanlıya tam olarak hangi yoldan ayrılması gerektiği söylenmeden ayrılması söylenmiştir. Çünkü birkaç yol vardır. Romalılar 8, 9, 10 ve 11'in dağ üstü deneyiminden iniyoruz. Ve Romalılar 11, 32, 36'nın doruğundan ayrılıyoruz ve görev düzeyine iniyoruz. Ve bu saf görevdir. Hepimizin yaşadığımız, hareket ettiğimiz ve var olduğumuz düzey burasıdır. Romalılar 12. bölümün 1. ayeti şöyle diyor. Öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarıyorum. Bedenlerinizi diri, kutsal, beğenilir sunu olarak Tanrı'ya sunun. Sunmanız gereken sağlıklı ruhsal hizmet budur. Yani kardeşler, Tanrı'nın merhameti aracılığıyla size yalvarırım, bedenlerinizi, kişiliğinizin tümünü Tanrı'ya ayrılmış, onun için hoşnut edici bir diri kurban olarak sunun ki, bu zaten sizin mantıksal ya da ruhsal hizmetinizdir diyor. Bunun için sözünün bu bölümü bundan önce gelen her şeye bağladığına dikkat edin. Bundan önce gelenlerle yakın bir bağlantısı olduğu halde bu yüzden derken bütün mektubu toparladığı kanısındayım. Yalvarırım yasanın dili değil, yalvarırım inayet dilidir. Burada Sina Dağı'ndan gök gürültüleri yoktur. Musa buyurmuştu, Pavlus öğüt verir. Pavlus emir verebilir miydi? Filemon'a kendisine emir verebileceğini ama bunu yapmadığını söylemişti. Pavlus emir vermiyor. Size yalvarıyorum diyor. Tanrı'nın merhameti diyor. Aslında merhametleridir bu orijinal metinde. Şimdi İbranice'de merhamet dediğim gibi sözcüğü çoğul olarak verilmiştir ve merhametin bolluğunu bildirir bize. Tanrı'da bol bol merhamet vardır dostum. Benim için bunun büyük bir miktarını kullanmak zorunda kalmıştı ama sizin için de hala Tanrı'da bol bol miktarda merhamet vardır. Merhamet Tanrı'nın acıması ve şefkati anlamına gelir. Tanrı'nın merhametleri hiçbir zaman tükenmez. Bizler sunmaya, teslim etmeye çağrıldık. Hatırlayacağınız gibi bu sözcüğü 6. bölümde görmüştük. Bazı yorumcular bunun akıldan söz ettiğini önerseler bile burada iradeden söz etmektedir. Bence bu sahte bir ayrımdır. Her iki durumda da iradeden söz edilmektedir. 6. bölümde imanlının karakterine giden yol Tanrı'ya teslim olmaktır. Burada teslim olmak imanlının adanmışlığına ve davranışına giden yoldur. Bedenlerinizi, kişiliğinizin tümünü teslim etmenizi söylüyor. Beden, aracılığıyla kendimizi dışa vurduğumuz bir araçtır. Kafa, duygular, irade ve kutsal ruh bedeni kullanabilir, kullanıyor da. Bizlere bedenlerimizde Tanrı'yı yüceltmemiz söylenmiştir. Bir bedel karşılığı satın alındınız, bunun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin diyor Pavlus 1. Korintoslar 6:20'de. Hiçbir şekilde utandırılmayacağımı, yaşasam da ölsem de Mesih'in her zamanki gibi şimdi de bedenimde yüceltilmesi için tam bir cesaret gösterebileceğimi bekliyor ve umut ediyorum diyor Filipliler 1:20'de. Yine 2. Korintoslar 4:20'de Pavlus, İsa'nın yaşamı bedenimizde açıkça görülsün diye İsa'nın ölümünü her zaman bedenimizde taşıyoruz dedi. İrademizi kullanarak kişiliklerimizin bütününü Tanrı'nın emrine sunuyoruz. Bu bizim ruhsal tapınmamız budur olarak çevrilen sözler arasında sizden beklenen hizmet budur. Yani sizden beklenen mantıklı hizmet budur ve bu Tanrı'yı hoşnut eden bir şeydir olmalıdır. 12. bölümün 1. ayetini biraz daha genişleteyim. Pavlus bunca gerçekleri vurguladıktan sonra size yalvarırım diyerek mektubu alanlar ve okuyanlara sesleniyor. Ne diyor? Bedenlerinizi diri, kutsal, beğenilir sunun niteliğinde Tanrı'ya sunun. Günahlılık gidişinde bu bedenler kötülük araçları olarak günaha ve kötülüğe sunulmaktaydı. Ama şimdi tamamen değişmiş yaşam aşamasında bambaşka koşullanmayla karşı karşıyadır imanlı. Gerçekten değişik olan yaşam. Bu yalvarma seven Tanrı'nın merhameti adınadır. Tanrı'nın merhameti günahlı insanı acıdı, merhametini uzattı, ona yepyeni yaşam sağladı. Şimdi bu iyilikler adına bir yakarı geliyor Mesih inanlısında. Daha önce kirliliğe, pisliğe sunulan bu beden bu kez beğenilir kurban olarak Tanrı'ya sunulsun istiyor elçi. Bu da sağduyulu bir tapınıştır. Diri, kutsal, beğenilir sunuyla diri Tanrı'ya tapınmaktır. Eski antlaşma döneminde sunu olarak getirilen hayvanlar ölüydü. Mesih İsa'da yeni antlaşma ortamında Tanrı'ya verilen sunular Mesih'in kanıyla arıtılmış, yeni yaşam gönencine gelmiş dipdiri sunulardır. Siz nasıl tapınıyorsunuz değerli dostum? Elçi Petrus şöyledir. 1 Petrus 2:5'te. Sizler de diri taşlar gibi ruhsal konut oluşturun, kutsal kahinlik yapısı olarak yükselin. Tanrı'ya İsa Mesih aracılığıyla ruhsal, kıvanç verici sunular getirmeniz gerekir. İbraniler mektubunda ise şöyle okuyoruz. Bazılarının alıştıkları gibi ruhsal toplantılarımızı bırakmayalım. Bunun yerine birbirimizi öğütleyelim. Özellikle son günün yaklaştığını gördükçe çabanızı arttırın. Romalılar 10 ayet 25. Ama önce bedenin buyrulan biçimde Tanrı'ya sunulması vurgulanıyor. Rabbin aradığı, özlediği tapınmak budur diyor. Kutsal Tanrı'ya kutsal tapınış yaraşır dostum. Rabbimiz diridir. Tapınanın günahlılık ölümünden dirilmiş, ruhsal diriliğe kavuşmuş, ölümün ilerisinde dirileceğine güvenlik bulmuş, diri bir varlık olması gerekir. İsrailliler tapınak tapınışı üzerinde durur ve bunu tüm ayrıntılarıyla uygulamaya çaba gösterirdi. İsa onların din önderlerini şu sözlerle azarladı. Siz kendinizi insanların önünde doğru çıkarırsınız ama Tanrı sizin yüreğinizi bilir. Luka 16 ayet 15. Ruhsal yasanın üstün önem taşıyan konularını bıraktınız. Adaleti, acımayı, içten bağlılığı. Asıl uygulayacağınız işler bunlardı. Evet, ötekileri de bırakmadan. Dıştan insanlara doğru görünürsünüz ama içiniz iki yüzlülükle ve kötülükle dolusunuz. Matta 23, 23 ve 28. ayetler. Sonra Mesih bağlılarına şöyle dedi. Öyleyse size derim ki doğruluğunuz dinsel yorumcuların ve ferisilerinkinden aşkın değilse göklerin hükümranlığına girmeyeceksiniz. Matta 5 ayet 20. Koçlarla, sığırlarla, danalarla Tanrı'ya geçerli olmaya çabalayan ilkin yüreğinin, bedeninin durumuna baksın. Bu vurgulama nedenle sağduyulu ve sağlıklıdır. Efesoslar 5'te Mesih'in bizleri sevdiği ve bizim için kendini güzel kokulu beğenilir sunu niteliğinde Tanrı'ya kurban verdiği gibi sizler de sevgi içerisinde yaşayın. Günahla etkilenen beden Tanrı'nın sağladığı yeniden doğuşla sağlıklı yörüngeye oturur, yürek sevginin egemenliğine girer. İnsanın günaha düşüşü en başta bedenini etkiledi. Beden hem ruhsal olarak hem de fiziksel olarak ölüm yargısını giydi. Günahlı beden günaha tutsaktır dostum. Sonsuz yargıya doğru gitmektedir. İnsanı sonsuzluk için yaratan Tanrı ona ölüm yargısını verdi. Günah, bozukluk, çürüklük, çirkinlik getirir. Tanrı'nın nefesini varlığında taşıyan beden iblisin oyuncağı haline geldi. Ama Tanrı günahsız bedende günahsız İsa'yı göndererek bu sağlıksız ortama göksel sağlık getirdi. Beden alan öncesi söz, ezeli söz bedende öldü. Yeni bedenle dirildi, günahlının kurtarıcısı oldu. Kurtarışını kabul edene günah tutsaklığından kesin özgürlük verdi. Günah yatağı bedeni kutsal ruhun tapınağı yaptı. Bu kurtarıcı Mesih. Tanrı'nın değiştirdiği beden, diriliş bedeni oldu. Tüm bilgi kaynakları arasında sadece kutsal söz ölümün nedenini anlatmakta, bunun yanı sıra da ölüme karşı kazanılan zaferi müjdelemektedir. Bedenin diri, kutsal, beğenilir niteliğinde Tanrı'ya sunulması sağduyulu ruhsal hizmettir dostum. Günahtan temizlenerek kutsal ruhun yönetimine giren beden, özlenen doğrultudadır. ruha ve bedene ölüm oluşturan Adem'in egemenliğinden özgür, hem ruha hem de bedene diriliş veren Mesih'in benzerliğinde yeni varlık. Harika olan işte bu. Bu bedenle Tanrı'ya sunulan tapınış sağduyulu hizmettir. Bilgiyle, uyumla, kavramla yapılan bir tapınıştır. Şimdiki çağın gidişine uymayın diyor Romalılar 12. bölüm 2. ayette. Tersine anlayışınızın tazelenmesiyle büsbütün değiştirilmiş insanlar olun öyle ki Tanrı'nın istemini, neyin yararlı, beğenilir, yetkin olduğunu öğrenesiniz. Ne demektir? Anlayışın yenilenmesi. Yeniden doğanın hem bedeni hem aklı yenilenmiştir. Yenilenmiş akıl değiştirilmiş insanı oluşturur. Günahlı, doğal insanı başkalaştırma, Tanrı kayrasına özgü bir eylemdir. Yeniden doğuş sadece Tanrı'nın gerçekleştirebildiği bir eylemdir. Yeniden doğanın yaşamı başkalaşır. Bedeni başkalaşır. Aklı, düşünceleri başka olur. Tanrı'nın bu aşamaya getirdiği insan, yeni çağın, yeni düzenin insanıdır. Göksel düzenin insanıdır. Şimdiki çağın gidişine sırtını dönmüştür. Şimdiki yaşamın göze hoş görünen ama kökte, derinde çürük, tez geçen biçimine uymayan, iç varlığınızda, aklınızda başkalaşmış insanlar olun çünkü yeniden doğdunuz. Yeniden doğuş, ölü durumdan yaşama diriliştir. Günahlı ortamda kutsal Tanrı'ya tapınmanın, ona ruhsal hizmet sunmaya çalışmanın etkisi ne olabilir sorusu üstünde durulmaya değer. Tanrı ruhsal yönden cansız bedeni değil, kişinin kutsal ruh aracılığıyla yeni yaşama kavuşan varlığını özler. Yeniden doğuşta insan İsa Mesih'in benzerliğine ortak olur ve ona doğru gider. Anlayışın yenilenmesinden söz ederken günahın önce akılda, insanın düşüncesinde başladığını bilmemiz gerekir. Evet, günah önce insanın aklında oluşur. Biliyor musunuz? Günahlı aklı ben kirli tavuk kümesine benzetebilirim. Akıl tüm iğrenç tasarı ve isteklerin yatağıdır. Her bozukluk, her çirkinlik, her düşüklük, her tür pislik orada oluşur. Akıldan beden parçalarına yayılır. Önce akıl orada oluşur, sonra yayılır. Akıl beden parçalarına günah işlemeye buyruklarını iletir. Beden parçaları da kesin söz dinlerlikle aklın isteklerine uyar. Aklın başkalaşma dokunmasından geçmesi kesinlikle gereklidir. Bu değişmeyi sadece Tanrı yapar. Yeniden doğuş deneyimi böylesine derin, köklü bir sonuç getirir. Bozuk aklın kutsallığa ve düzene getirilmesiyle içteki varlık günden güne tazelenir, yenilenir. Beden, düzene giren aklın yönetimine girip bu akıl tarafından yöneltildikçe tanrısal düzencede yani disiplinde durur. Yukarıdan doğan, anlayışı yenilenen varlık kocaman bir çınar ağacı gibi günah fırtınasına göğüs gerebilir. Ama bu ağacın büyümesi gerekir. Hem diblere iner hem yukarı çıkar. Bunun için de zaman gerekli. Bilgide yenilenen, kendisini yaratana benzeyen yeni insanı giyer. Kolosalılar 3:10, Filipililer 1:10'da öyle ki en iyinin ne olduğunu anlayabilirsiniz ve böylece Mesih'in gününde lekesiz ve suçsuz olasınız. Amos peygamber İsraillere şu soruyu doğrultur. İki kişi anlaşmadan birlikte yürür mü hiç? Amos 3:3, İki kişi anlaşmadan yürümeye kalkarsa sebep ve sonuç kuralı bunun olanaksızlığını açıklar. Tapınılan Tanrı'nın istemini bilmeden ona tapınılamaz. İsa Mesih tapınmaya ilişkin şöyle dedi. Tanrı ruhtur ve ona tapınanların ruhta ve gerçekte tapınmaları gerekir. Bu aşamaya nasıl gelebiliriz? Tanrı'nın yararlı, beğenilir, yetkin isteğini öğrenmek, bilmek ve bunu uygulamakla. Tanrı'yı bileceğiz, Tanrı'yı anlayacağız ve onun isteklerini, buyruklarını hayatımızda uygulayacağız. Bu da anlayışın yenilenmesiyle mümkün olur. Tanrı'nın öz kişiliği ve onu tanımanın yöntemi kişinin aklında kesin uyumlulukla belirmelidir. Tanrı kimdir? Sen onu nasıl bilirsin? Bunlar uyumda olmazsa sonuç karmakarışık olur. O başkadır. Sen onu başka biçimde biliyorsun. İki kişi anlaşmadan birlikte yürür mü? Tanrı ile birlikte yürümeyi, Tanrı ile yürümeyi, ona sağduyulu ruhsal hizmet sunmayı gerçekten özlüyorsan, o zaman şimdiki çağın gidişine uymazsın. Tanrı kutsaldır. Şu geçici çağın gidişi tüm anlamıyla kutsallığa ters düşmektedir. Dünyayı sevmeyin. Dünya ile ilgili şeyleri de sevmeyin. Eğer bir kimse dünyayı severse onda babanın sevgisi yoktur diyor Elçi Yuhanna 1 Yuhanna 2.15'te. Yeniden doğan kişi tüm olanaklarını göksel babanın hizmetine sunar. Kurtulan yaşamın gidişi günahlı gidişin tam tersidir. Bu çağın tanrısı iblis imanı olmayanların anlayışını körleştirmiştir diyor Pavlus yine 2. Korintoslar 4.4'te. Bu körlüğü kutsal ruh kırar, yok eder, dağıtır. Bunun için de insanın evet iman edip yeniden doğması gerekir. İsa Mesih'e iman eden bir kimsenin yüreğine kutsal ruh gelir ve o yürekte konut kurar. Ve kutsal ruh Tanrı'nın sözü onu gün günden Tanrı benzerliğinde değiştirir. Evet, şimdiki çağın gidişine uymayın diyor Pavlus. Tersine anlayışınızın tazelenmesiyle büsbütün değiştirilmiş insanlar olun öyle ki Tanrı'nın istemini neyin iyi, neyin yararlı, beğenilir, yetkin olduğunu öğrenesiniz. İkinci ayet. Pavlus imanlıyı, yaşamını ve davranışlarını etrafındaki insanlara hatta kilisedeki insanlara bile göre biçimlendirmemeye çağırıyor. Bir araya geldiklerinde hiç de gerçek olmayan bir tavır takınan birkaç grup insan biliyorum. Onlar süper dindardırlar. Pazar günleri bir araya geldiklerinde başlarındaki halellerin, o ışıldakların daha yeni parlatılmış olduklarını düşünürsünüz. Normal ve doğal değiller. En acımasız ve en kirli dedikoduları duymak istiyorsanız bu grupla bir araya gelebilirsiniz. Tanrı çocuğu böyle olmamalıdır. Bizler normal ve doğal olmalıyız. Gayet doğal olmalıyız ya da belki de normal ve doğaüstü demem gerekiyor. Bir rol oynamak çok kolaydır. İkiyüzlü sözcüğünün anlamı budur. Hipokrites Yunanca'da aktörler için kullanılan bir sözcüktür. Aktörler rol yaparlar. Hipokrites yanıt vermek anlamına gelir. Tiyatroda ip ucunuzu alıp doğru zamanda doğru şeyi söylemeniz anlamına gelir. Günlük yaşantımızda İki yüzlülük olmadığımız bir şey gibi görünmektir. Yıllar dostum bana yüzünüze gülüp gülümseyip sizi pohpohlayan bazı insanların en kötü düşmanlarınız olabileceğini öğretti. Bu inanlılarla birlikte olmak tehlikeli bir şeydir. Dostum imanlı gerçek olmalıdır çünkü içinde işleyen düşüncesini yenileyerek yaşamını değiştiren kutsal ruh vardır. Pavlus buna tekrar ve tekrar dikkatleri çeker. Korintoslara ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rabbin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz diyor. Bu da ruh olan Rab sayesinde oluyor. Ayrıca Titus'ta da doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilemesiyle yaptı demiştir. İnanlı, Tanrı'nın ruhunun düşüncelerini yenilemesine izin vererek Tanrı'nın isteğini sınayıp onun iyi olduğunu görebilecektir. Sizler ve ben dostum kardeşim rol yapmaya ve olmadığımız bir şeymişçesine davranmaya başladığımız an yaşamlarımızda Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu belirlememiz imkansız olur. Teslim olarak Tanrı'nın imanlının yaşamı için olan isteği iyi olur ve imanlının isteğine tam olarak uyar. İlk olarak iyidir, sonra kabul olunur ve son olarak kusursuzdur. Çünkü imanlının isteğiyle Tanrı'nın isteği birbiriyle aynıdır. Dostum, bundan daha iyi bir durum olamaz. Pavlos her şeyi yapabilirim diyebiliyordu. İmanlı, Tanrı'nın isteğinde olan her şeyi yapabilir. Evet, imanlı Tanrı'nın isteğinin içinde olan her şeyi yapabilir. İmanlı rolü yapmak zorunda olmamak, sadece doğal olmak ve Tanrı'nın ruhunun sizin içinizde hareket edip çalışmasına izin vermek harikadır dostum. Bütün bunları Rab'be teslim ettiğimiz bir yere varmak harika bir şeydir. Paulus bunu yapmamız için bize yalvarır. Mutluluğun yolu budur, sevincin yolu budur, yaşamımızdaki doluluğun yolu budur. Eğer aktörlerle dolu bir kiliseye gidiyorsanız ya da grubunuz aktörlerle doluysa, Tanrı aşkına oradan ayrılın ve gerçek olabileceğiniz bir yerde normal bir iman hayatı yaşamaya çalışın.